Ayrım 12.
Bazı yapım eklerinin başında ise G Batı Türkçesinde de muhafaza edilmiştir. Bilgi gibi. Eski Türkçe'de 2 ve 2'den çok hece sonunda G'ler sonradan bazı Türk şivelerinde muhafaza edilmiş, bazılarında sedasızlaşarak K olmuş, çoğunda ise düşmüştür. Batı Türkçesinde bu G'ler düşmüştür. Etlik, etli misalinde olduğu gibi. Düşen G'ler umumiyetle bir müddet yanındaki ses üzerinde bir iz bıraktığı için eski Anadolu Türkçesinde bu düşüşün izleriyle karşılaşılır. Etlik, etlü, bilik, bilü gibi. Bu izler bazı kelimelerde klişeleşmiş olarak son zamanlara kadar gelmiştir. Devletlü, haşmetlü gibi. İşte G sesinin Türkçenin seyri içindeki durumu ana çizgileri ile budur. İşaretli G'ye gelince eski Türkçe'de kelime başında bu konsonant da yoktu. Yani aslında Türkçe'de kelime başında işaretli G sesi yoktur. Batı Türkçesinde de gaga, gıdıklamak, gıcırtı, gırtlak, gurultu gibi birkaç tabiat taklidi kelime dışında yazı dilinde işaretli G ile başlayan Türkçe kelime yoktur. Buna karşılık Anadolu ağızlarında kelime başında çok geniş ölçüde işaretli G sesi kullanılmaktadır. Ağızlar işaretli K ile başlayan bütün kelimeleri bugün aşağı yukarı hep işaretli G ile söylemektedirler. Demek ki bugün ağızlarda görülen baştaki işaretli G'ler aslında işaretli K'dir. Tek heceli kelime veya birinci hece sonundaki işaretli G'ler yumuşamak suretiyle sonradan Türk şivelerinde de muhafaza edilmiş, zamanla bazılarında yumuşaması ilerlediği için ses şekil değiştirerek yanındaki vokalle kaynaşmış veya V sesine dönmüştür. Batı Türkçesinde ise bu işaretli G sesi başlangıçtan bugüne kadar hep yumuşak G şeklinde görülmektedir. Yani anlaşılan Batı Türkçesine geçmeden bu işaretli G'ler yumuşamış ve yumuşak G olmuş bulunuyordu. Eski yazıdan ve Uygur yazısından bu işaretli G'lerin ne zaman yumuşak G olduğunu anlamaya imkan yoktur. Bu yüzden bu iki ses arasında kesin bir hudut çizilememektedir. Herhalde bu değişiklik eski Türkçenin içinde, belki de devrenin sonlarında meydana gelmiştir. Eski Anadolu Türkçesinde bu işaretli G'lerin bulunmuş olduğunu kabul etmek muhakkak ki çok güçtür. Mesela dağ kelimesinin Batı Türkçesinin herhangi bir devrinde dağ olduğu herhalde düşünülemez. Çünkü Batı Türkçesinde bugünkü ağızlarda bile hece ve kelime sonunda işaretli G'ye rastlanmamaktadır. Eski Türkçe'de eklerin başında bulunan işaretli G'lerde kelime bünyesine dahil olup, düşenler hariç umumiyetle diğer Türk şivelerinde muhafaza edilmiş, Batı Türkçesinde ise düşmüştür. Gan-ın, an, yap-an, ga-nın, a, taş-a olması gibi. Bazı yapım eklerinin başındaki işaretli G'ler ise Batı Türkçesinde de muhafaza edilmektedir. Dur, gun, dal, gıç misallerinde olduğu gibi. Zaten Batı Türkçesinde kelime içinde işaretli G'nin bulunduğu tek yerde eklerin başıdır. Eski Türkçe'de iki ve daha çok heceli kelimelerin sonunda işaretli G'ler sonradan bazı Türk şivelerinde saklanmış, bazılarında sedasızlaşarak işaretli K olmuş, çoğunda da düşmüştür. Batı Türkçesinde de bu işaretli G'ler düşmüştür. Atlık, atlı gibi. Yalnız Batı Türkçesinin ilk devresinde bu düşüşün izi görülür. Atlık, atlu gibi. İşte Türkçenin umumi seyri içindeki durumları bu olan G ve işaretli G konsonantları ile ilgili ses değişmeleri şunlardır. 90. G, yumuşak G, Y. G, yumuşak G, Y. Değişikliği biraz önce de gördüğümüz gibi Batı Türkçesinde eski Anadolu Türkçesinden sonra meydana gelmiştir. Bek, bey, degmek, değmek gibi. 91. G, V. G, V değişikliği aslında yumuşak G, Y, V değişikliğidir. Yani G'ler doğrudan doğruya V olmamış, yumuşayıp yumuşak G, Y haline geldikten sonra V şekline geçmiştir. Bu sebeple de bu V değişikliği çok yeni bir hadisedir. Ağızlarda böyle bir değişiklik yok gibidir. Bu değişikliği son zamanlarda İstanbul Türkçesi yapmıştır. Bu değişikliğin sebebi de yuvarlaklaşmadır. Gerçekten Türkçe'de dudak ve dudak diş konsonantları ile yuvarlak vokallerin birbirini çektiği görülür. Yani dudak ve dudak diş konsonantları bazı kelimelerde düz vokalleri yuvarlaklaştırırlar. Eski Anadolu Türkçesindeki bilüp, bilip ve gelevüz, gelebiz misallerinde olduğu gibi yuvarlak vokallerde bazı kelimelerde dudak ve diş dudak konsonantları meydana gelmesine sebep olurlar. Övmek, övmek, dövmek, dövmek, güvercin, güvercin, güye gü, güveyi misallerinde olduğu gibi. İşte yumuşak G, Y, V değişikliği bu şekilde yuvarlak vokalli bazı kelimelerde vuku bulmuştur. 92. İşaretli G, yumuşak G. Umumiyetle birinci hece sonunda olan işaretli G, yumuşak G değişikliğinin Batı Türkçesinden önce vuku bulmuş olmasının muhtemel olduğunu biraz önce söylemiştik. Bu hususta Batı Türkçesinde olan değişiklik yumuşak G'nin İstanbul Türkçesinde bugün çok fazla yumuşamış olmasıdır. Yumuşak G'nin İstanbul Türkçesinde böyle çok hafif söylenmesine karşılık ağızlarda kuvvetli bir söylenişi vardır. 93. Yumuşak G ve yumuşak G ve değişikliği yine yuvarlaklaşmanın ortaya çıkarmış olduğu bir hadisedir ve Batı Türkçesinden önce de yani eski Türkçede de görülür. Batı Türkçesinde öteden beri mevcut olup bugün İstanbul Türkçesinde fazlalaşmıştır. Kov, kov, dedikodu, kovmak, kovmak, ovmak, ovmak, kılavuz, kılavuz gibi misallerde bu değişikliği görüyoruz. 94. KG. KG değişikliği kelime başında eski Türkçe ile Batı Türkçesi arasında görülen bir değişikliktir. Kün, gün gibi. Bu değişikliğin Batı Türkçesi içinde de bazı kelimelerde ortaya çıkmış olması ihtimalinden biraz yukarıda da bahsetmiştik. Batı Türkçesinin doğu ve batı sahalarında görülen ayrılıklar bunu göstermektedir. Köç, göç, köyünmek, göyünmek, yanmak misallerinde olduğu gibi. Hece ve kelime sonundaki K'ler Batı Türkçesinde İstanbul Türkçesi ve umumiyetle Osmanlı sahasında değişmemiştir. Doğu Oğuz ağızlarında yani Azeri sahasında ise bu K'ler bugün tamamıyla yumuşak G, Y'nin sedasızı ve işaretli H'nin incesi olan ve YH sesini veren bir konsonanta çevrilmişlerdir. 95. KG. KG değişikliği yalnız bugün Anadolu ağızlarında kelime başında görülen bir değişikliktir. Kaç, kaç, karşı, karşı, kuzu, guzu gibi. Bu değişiklik Anadolu ve Azeri ağızlarında bugün hemen hemen umumileşmiş olup, Batı Türkçesinde zamanımızın en büyük ve en şumullü ses değişikliği manzarasını arz etmektedir. 96. K, yumuşak G. K, yumuşak G değişikliği, Batı Türkçesinde kelime sonunda görülen bir değişikliktir. Ak, a gibi. Bu değişiklik eski Anadolu Türkçesinde ve daha sonra da Azeri sahasında görülür. Bu hususta Osmanlı ve İstanbul Türkçesi işaretli K tarafındadır. 97. İşaretli K, işaretli H. K, işaretli H değişikliği kelime içinde kelime ve hece sonunda görülen bir değişikliktir. Batı Türkçesinde bu değişiklik eski Anadolu Türkçesinde geniş ölçüde karşımıza çıkar. Ayak, ayah, çıkan, çıhan, yakın, yahın gibi. K'ler ve H'ler işaretli. Eski Anadolu Türkçesinden sonra Batı Türkçesinin Osmanlı sahası bu işaretli H'lerden ayrılarak tamamıyla işaretli K tarafında kalmış, Azeri sahası ise daha geniş ölçüde işaretli H tarafını tutmuştur. Öyle ki kelime içindeki ve sonundaki bütün işaretli K'ler, bugün Azeri sahasında tamamıyla işaretli H'ye dönmüş bulunmaktadırlar. Kelime başındaki bazı işaretli K'lerin de Batı Türkçesinde işaretli H olduklarını görüyoruz. Bunlardan bazıları Batı Türkçesinin başında işaretli H'li olarak karşımıza çıkmakta, han gibi. Bazıları da eski Anadolu Türkçesinde K'li şekilleri ile de görülmektedirler. Kant, kangı, kancaru, kalı, katun gibi. Bunlardan bazıları K'lerini Osmanlıca'nın başlarında bile muhafaza etmişlerdir. Yani eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıca'nın başlarındaki baştaki işaretli K, işaretli H sesleri karışık bir şekilde bazen işaretli K'li, bazen işaretli H'li olarak kullanılmışlardır. Katun, hatun, kalı, halı, kansı, hansı gibi. Kelime başındaki bu değişiklik anlaşılan Batı Türkçesinin bu ilk devrelerinden sonra tamamlanmıştır. 98. İşaretli H, H. İşaretli K'lerden türemiş olan işaretli H'ler Batı Türkçesinde sonradan H şekline geçmiştir. Bu değişiklik son zamanlarda vuku bulmuş olmalıdır. Bugün İstanbul Türkçesinde de işaretli H sesi yoktur ve eski işaretli H'ler tamamıyla H olmuştur. Han, han, dahi, dahi gibi. Fakat ağızlarda böyle bir değişiklik görülmemekte ve işaretli H'ler muhafaza edilmektedir. Ağızlarda yalnız hani, hangi, daha kelimeleri işaretli H'sizdir. Ki bu kelimelerde H'nin ortaya çıkışı son zamanlara değil, belki de işaretli K, işaretli H değişikliğine yakın zamanlara aittir. Hatta değişikliğin işaretli H'yi atlayarak işaretli K, H şeklinde olmuş bulunması da muhtemeldir. Kanı, hanı, hani gibi. K işaretli. Eski yazıda işaretli K'den çıkmış diğer işaretli H'ler hep işaretli H harfiyle yazıldığı halde bunlar H, H, E harfiyle yazılmaktaydılar. 99. J, C. J, C değişikliği Türkçe'de aslında J sesi bulunmaması dolayısıyla Türkçe'ye girmiş yabancı kelimelerde görülen bir ses değişikliğidir. Bu değişiklik de edebi dilde değil ağızlarda yapılır. Jandarma, jandarma gibi. Bazı ağızlarda bunun aksine bir değişiklik olduğu da göze çarpar. Bacı, bajı. Gecikmek, gecikmek gibi. Anlaşılan Türkçe'de bu iki sesin birbirine kayma temayülü vardır. 100. BM. BM değişikliği Türkçe'de kelime başında görülen bir değişikliktir. Bu değişikliğe evvelce de söylediğimiz gibi umumiyetle uzak nazal benzeşmenin sebep olduğu anlaşılmaktadır. Ben, men gibi. Fakat böyle bir benzeşme olmadan da değişiklik meydana geldiği görülmektedir. Bire, mere gibi. Bu değişiklikle Batı Türkçesinde eski Anadolu devresinde karşılaşırız. O devrede B ve M birkaç kelimenin başında karışık olarak kullanılmışlardır. Fakat eski Anadolu Türkçesinden sonra Batı Türkçesinin Osmanlı sahası bu M'leri tamamıyla terk etmiş ve kesin olarak B tarafını tutmuştur. Buna karşılık Azeri sahası M'ye meylederek bu husustaki mahdut misallerin sayısını bir hayli çoğaltmıştır. Bugün Azeri Türkçesinde M ile başlayan birçok kelime vardır. Ben, men, bin. N işaretli. Min, N işaretli. Binmek, minmek, boncuk. Muncuh, H işaretli. Banlamak, N işaretli. Manlamah, N işaretli, H işaretli gibi. 101. TD. TD değişikliği de kelime başında görülen ve Batı Türkçesinde geniş ölçüde vuku bulan bir değişikliktir. Eski Türkçede kelime başında D sesi yoktu. Batı Türkçesinde kelime başında görülen D'ler eski Türkçede hep T şeklindeydi. Eski Türkçede kelime başındaki bazı T'ler sonradan Batı Türkçesinde D olmuştur. Til, dil, timek, dimek, taş, dış, turmak, durmak, tolu, dolu, tüz, düz, takı, dakı, dahı. K'ler ve H işaretli. Misallerinde olduğu gibi. Kelime başındaki T'lerin D olması hem zaman hem saha bakımından karışık bir manzara arz etmektedir. Eski Türkçedeki bazı T'ler eski Anadolu Türkçesinde D olmuşken Osmanlıcadan sonra bugünkü Türkçede tekrar T'ye dönmüştür. Türlük, dürlü, türlü. Tutmak, dutmak, tutmak. Takagu, davuk, tilkü. Dilkü, tilki de olduğu gibi. K'ler işaretli. Buna karşılık taş, taş, dış. Tolu, dolu. Tavar, davar. Tügme, dügme. Turmak, durmak gibi. T ve D bakımından eski Anadolu Türkçesinde karışık kullanıldıkları anlaşılan bir kısım kelimeler bugünkü Türkçe'de kesin olarak D tarafına geçmişlerdir. Demek ki Batı Türkçesinde eski Türkçeden sonra görülen TD değişikliğinin yanında bir de devrenin içinde DT değişikliği görülmektedir. TD değişikliğinin ağırlık merkezi eski Anadolu Türkçesi içindedir. Yani Batı Türkçesinde D olan T'lerin hemen hemen hepsi eski Anadolu Türkçesinde D olmuşlardır. Bunların sadece küçük bir kısmı değişmesini sonradan tamamlamıştır. D'lerin T olması ise Batı Türkçesinde eski Anadolu Türkçesinden sonra vuku bulmuş, böylece eski Anadolu'nun birçok D'leri tekrar T'ye dönmüştür. Yani TD bakımından eski Anadolu Türkçesi bugünkü Türkçeden daha çok D tarafındadır. Batı Türkçesinde Osmanlı ve Azeri sahaları arasında da TD bakımından fark vardır. Mesela Osmanlı sahasındaki dök, düş, dik kelimeleri Azeri sahasında tök, tüş, tik olduğu halde Osmanlı sahasındaki taş, tuz kelimeleri sahasında daş, tuz şeklindedir. Kelime başındaki TD meselesinde eski imla dolayısıyla tereddüde düşülecek bir nokta vardır. Arap harflerinde T için iki harf mevcuttu. Bunlardan T harfi Türkçe'de umumiyetle ince kelimelerde, T harfi ise kalın kelimelerde kullanılırdı. İşte kalın kelimelerde kullanılan bu T harfi D'ye dönmüş olduğu muhakkak bulunan kelimelerde de bir imla tarzı olarak eski yazı terk edilinceye kadar kullanılmıştır. Yani eski yazıda T hem T hem de D seslerinin karşılığı olarak yazılmaktaydı. Bu yüzden kalın kelimelerin başındaki TD değişikliğini takip etmek çok güç bir hale gelmiş bulunmaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde karışık olarak bazen D ile bazen T ile görülen misallerde daha çok bu T ile yazılan kalın kelimelerdir. Böyle karışık ince kelimeler de varsa da bunların sayısı azdır. T harfinin ortaya çıkardığı güçlük karşısında kalın kelimelerin başındaki TD meselesini şu şekilde aydınlatmak mümkündür. Eski Anadolu Türkçesinde T harfi yalnız T sesi için kullanılmıştır. Bu T'lerin bazıları sonradan D olduğu halde Osmanlıca'da bunların da T harfiyle işaret edilmelerine devam olunmuş, böylece Osmanlıca'da bilhassa eski Anadolu tesirinden kurtulmuş bulunan son devirlerinde T harfi başta hem T hem de D yerine kullanılmıştır. Onun için Osmanlıca'daki T'ları bugünkü Türkçe'de D olmuş bulunan kelimelerde de, bugünkü Türkçe'de T'li olan kelimelerde de T okumak lazımdır. Fakat eski Anadolu Türkçesindeki T'ların hep T oldukları unutulmamalıdır. 102. RL Türkçe'de nadir olarak RL değişikliği de görülür. Güreş, güleş gibi. Bu yeni ve daha çok ağızlar arasında görülen bir değişikliktir. Bazen yabancı kelimelere de tatbik edilir. Servi, selvi, merhem, melhem gibi. 103. İşaretli ne, ne? İşaretli ne, ne değişmesi Batı Türkçesinde görülen en mühim değişikliklerden biridir. Bu değişmeyi işaretli ne sesi içinde ne sesi de bulunduğu için gelişme de diyebiliriz. İşaretli ne, ne değişmesi Batı Türkçesi içinde yalnız İstanbul Türkçesinde meydana gelmiştir. Batı Türkçesinde Türkçenin karakteristik seslerinden biri ve belki de birincisi olan işaretli N konsonantı öteden beri mevcuttu. İstanbul Türkçesi dışında bütün ağızlarda bugün de en geniş ölçüde kullanılmaktadır. Yalnız İstanbul Türkçesinde olduğu yakın bir zamanda bu işaretli N'ler yerlerini N'ye bırakmışlardır. Bunun ne zaman vuku bulduğunu kestirmeye imkan yoktur. Çünkü aslında işaretli N'li olan kelimeler eski yazı terk edilinceye kadar daima kendi harfi olan sağır kefle yazılmışlardır. Ancak yeni yazı ile birlikte işaretli N'lerin tarihi imlasına son verilmiş ve çoktan beri ses kıymeti N olan bu konsonant içinde N harfi kullanılmaya başlanmıştır. Dediğimiz gibi İstanbul Türkçesindeki bu ses değişikliği tabii harf değişikliğinden çok önce vuku bulmuştur. Ki bunun Osmanlıca'nın son devrelerinde olduğu tahmin edilebilir. Bu değişiklik daha önce vuku bulmuş olsaydı işaretli N imlası herhalde zamanımıza kadar gelmezdi. Sonra bu sesin İstanbul Türkçesi dışında bugün bütün canlılığı ile yaşaması da değişmenin yeniliğini göstermektedir. 104. İşaretli NG. İşaretli N konsonantı bazı ağızlarda nadir olarak bir gelişme daha göstermiş ve yerini G'ye bırakmıştır. Ön, işaretli N, ök, ön gibi. 105. N, NG. İşaretli N sesi yine nadir olarak bazı kelimelerde de unsurlarına ayrılmış ve N ile G seslerini meydana getirmiştir. Sünü, işaretli N, süngü gibi. 106. İşaretli N, M. İşaretli N sesi Batı Türkçesinde bazı kelimelerde de M'ye çevrilmiştir. Domuz, N işaretli, domuz, konşu, K ve N işaretli, komşu misallerinde olduğu gibi. 107. İşaretli N, yumuşak G. İşaretli N sesi bazı kelimelerde de yumuşak G'ye dönmüştür. Anlamak, işaretli N, işaretli K, anlamak. Yanlış, işaretli N, yanlış gibi. 108. YV. YV değişikliği çok az görülen bir değişmedir. Öğün, övün misalinde bu değişme vardır. Öğün kelimesi eski Türkçedeki öt, zaman kelimesinden gelmektedir. Bu değişikliğin de yuvarlaklaşma ile ortaya çıktığı görülüyor. 109. DYZ. Türkçenin tarihi gelişmesinde ve şivelerin ayrılmasında çok önemli bir yeri olan bu değişiklik, eski Türkçenin sonlarında olmuş. D'ler önce peltek, Z, zel, Y, sonra Y ve Z'ye çevrilmişlerdir. Adak, ayak, azak misalinde olduğu gibi. Batı Türkçesi Y tarafındadır. Demek ki D, Y değişikliği Batı Türkçesinin içinde değil, Batı Türkçesi ile eski Türkçe arasında olan bir değişikliktir. 110. NY, NY. Bu değişiklik eski Türkçenin başlarında görülür. N ve Y seslerini içine alan NY sesi sonradan N ve Y seslerine ayrılmıştır. Kanyu, kayu, kanı misalinde olduğu gibi Batı Türkçesi N tarafındadır. K'ler işaretli. 111. İşte Batı Türkçesinde konsonantlarda görülen başlıca değişiklikler de bunlardır. Bu değişikliklerin bazıları görülüyor ki pek nadir ve ehemmiyetsiz şeylerdir. Bilhassa ağızlarda olmak üzere daha başka ufak tefek konsonant değişmeleri ile karşılaşmak da her zaman mümkündür. Dediğimiz gibi biz burada başlıcalarını ve bilhassa yazı dili ile ilgili olanları kaydettik. İkinci bölüm. Kelimeler. Kelime nedir? 112. Kelime, manası veya gramer vazifesi bulunan ve tek başına kullanılan ses veya sesler topluluğudur. Manalı veya vazifeli olma. Kelimeler, manalı veya gramer vazifeli dil birlikleridir. En küçük dil birlikleri olan seslerin, evvelce de gördüğümüz gibi, manaları veya gramer vazifeleri yoktur. Onlar sadece kelimelerin dolayısıyla dilin yapısında kullanılan malzeme vazifesini görürler. Tek tek hiçbir varlığı, hiçbir nesneyi karşılamaz, hiçbir mana ifade etmezler. Dilde de ancak kelime bünyesinde kullanılma sahasına çıkarlar. Yani sesler en küçük dil birlikleridir. Fakat bir manalı şekiller manzumesi olarak insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilde manalı ve müstakil hüviyetli dil birlikleri olarak vazife görmezler. Ancak bu şekilde vazife gören dil birliklerinin, yani kelimelerin yapısını meydana getirirler. Dildeki manalı birlikler kelimeler, kelimelerin meydana getirdiği kelime grupları ve cümlelerdir.